Ayrım 53, sayfa 219. Çembere alınan adam. Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nin açılışından önceki günleri üzerinde biraz daha durmalıyız. İnanıyorum ki tarihin dramatik ve ani değişmeleri çok zaman dinamik fertlerin eseridir. Bu sözler Halide Edip Adıvar'ındır. O günler için yazılmıştır. Şu sözler de onundur. Tamamen Jean-Jacques Rousseau gibi konuştuğunu iyi hatırlarım. Bütün kudret halkındır, kudret bölünmez, icrai ve teşrii diye birbirinden ayrılamaz. Bana o günlerde Mustafa Kemal Paşa, George Washington gibi bir kimse görünüyordu. Dipnot, Türk'ün Ateşle İmtihanı yazan Halide Edip Adıvar. Bu sözlerle anlatılan Mustafa Kemal'dir. Bu sözlerin bir diğeri de şunlardır ki, Halide Edip o günlerin mihnetini Ankara'da Ziraat Mektebi'nde Mustafa Kemal'in çevresinde Mustafa Kemal'le paylaşmıştı. Mustafa Kemal hemen hemen yalnızdır. İngilizlerin ve padişahın teşkilatlandırdığı isyan dalgaları Bolu, Gerede, Beypazarı, Ayaş üstünden Ankara Ovası'na sarkmak üzeredir. Ankara'nın bile kıpırdayacağından korkulur. Anzavur askerleri, hilafet ordusu, Kuvayi Ahmediye yani peygamberin kuvvetleri gibi isimler alan ve bayraklarının ucuna İstanbul Şeyhülislam'ının milliyetçilere ölüm fetvalarını takan azgın isyancılar neredeyse Ankara'yı basacaklardır. Dipnot, bu fetvalara ileride temas edilecektir. Burada Mustafa Kemal ve arkadaşlarının siyah beyaz bir fotoğrafı yer alıyor. Altyazı: Mustafa Kemal o günler bütün ihtimallere gebeydi. Bazen öyle olur ki her şey bitmiş gibi görünür. Hatta Mustafa Kemal bile ümitsiz anlar yaşar. Halide Edip'in eşi Adnan Bey, parantez içinde mebus, vekil, isyancılar elinde boğazlanmaktansa kendi eliyle hayatına son vermek için cebinde bir zehir parçası taşır. Halk tarafından parçalanmaktansa zehir alır ölürüm diye tekrarlar. Paşanın hususi kalem müdürü Üsteğmen Hayati Bey geceleri ikide bir karargahın holünde görünür. Vaziyet alır ve sükunetle bildirir. Bütün teller kesilmiştir paşam. Etraftan silah sesleri gelir. Karargahın çevresinde doğru dürüst nöbetçi bile yoktur. Zaten Ankara elindeki son neferi de hatta karargah pencerelerinden bile görünen Ayaş Beli geçitlerindeki isyancıların üstüne göndermiştir. Paşa sadece masasından kalkar. Bir sigara yakar. Holde bir aşağı bir yukarı dolaşır. Etrafındakiler tabancalarını, silahlarını hazırlarlar. Kimler merdiven başını tutacaktır, kimler pencerelerden ateş edecektir ve Halide Edip şunları yazmaktadır. Bu durum her gece şafak sökünceye kadar devam ederdi. Hepimiz yorgunluktan bitkin bir hale gelirdik. Mustafa Kemal Paşa'nın o günlerdeki kadar yorgun ve bazen de ümitsiz olduğunu görmüş değilim. Umumiyetle birkaç saat uyuyabilmek için sabahın erken saatlerinde aşağıya inerdik. Fakat rahat uyumak mümkün olmazdı. Çünkü hilafet ordusu mensuplarının ne zaman bizim yerimizi de basıp yatağımızda bizi boğazlayacaklarını tahmin edemiyorduk. O günlerde bu vatan hainleri Bolu Hastanesi'nde yatan bazı subayları da yataklarından sürükleyip hastanenin önünde kafalarını taşla ezmişlerdi. Halide Edip Adıvar karargâhtan kendi yattıkları binaya geçerken eşiyle beraber acaba hangi saniyede kulaklarının dibinden bir kurşunun geçeceğini, üzerlerine hangi an silahların boşaltılacağını beklediklerini anlatır. Yattıkları binanın koruyucusu bir köpekten ibarettir. Ama bir sabah görürler ki meçhul katiller onu da yavrularını da öldürmüşlerdir. Adnan Adıvar da şöyle bir haber verir. En tehlikeli geceyi geçirdik. Bütün teller kesildi. Etrafta silah sesleri var. Ortalıkta bir panik havası var. Halbuki Mustafa Kemal hastadır da. Fena bir böbrek rahatsızlığı onu durmadan sarsar. Ateşi vardır. Doktor Refik Bey, parantez içinde saydam, etrafında çaresizlikler içinde çırpınır durur ve mahrumiyet son haddindedir. Dipnot, Mustafa Kemal'le temsil heyeti arkadaşları ve maiyet heyeti Ankara'ya gelince yerleştirildikleri ziraat mektebinde günlük ihtiyaçların sağlanması için bazı tertipler alınmak gerekir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının tabii paraları yoktur. Sivas'ta zaten sıkıntılar çekilmiştir. Sivas-Ankara yolculuğunda Hacı Bektaş dergahı Şeyhi Cemalettin Efendi'nin temsil heyetine bazı yardımlarda bulunduğu söylenir. Fakat mevsut olan şudur. Sayın Ali Fuat Cebesoy'un bu konuda da esirgemediği malumata göre vaziyet şöyle düzenlenmiştir. Gelenlerden fiilen asker olanlar Ankara'da 20. Kolordu kadrosuna misafir edilmişlerdir. Ankara Müdafaa Hukuk Cemiyeti temsil heyeti için Mustafa Kemal Paşa emrine 1000 lira vermiştir. Müftü Rıfat Efendi'nin, parantez içinde börekçi, verdiği bilinen para bu olsa gerektir ve o zamanki insanlardan yapılan nakillere göre bu para hatta tam 1000 lirada olmayıp bir mendil içinde ve bir kısmı çeşitli bozukluklar olan 800 küsür liradır. Ancak ve gene Ali Fuat Cebesoy'a göre Ankara Müdafaa Hukuk Cemiyeti her ay paşaya 1000 lira tedarik etmeye devam etmiştir. Daha bazı yardımlar da olmuştur. Mustafa Kemal'in çevresinde el atabileceği bir kuvvet kalmamıştır. Ali Fuat Paşa son kuvvetlerini Eskişehir'den isyancılara karşı Lefke Boğazı'na sürmüştür. Fakat bu kuvvetlerin de bir kısmı Hendek tarafında pusuya düşürülmüştür. Dümen kumandanı ve 20. Kolordu kumandanı vekili Yarbay Mahmut Bey şehit edilmiştir. Katiller cesedini gömdürmeyerek hayvanlara parçalattırmışlardır. 24. Tümen dağılmıştır yahut esir edilmiştir. Ta Bandırma, Biga üzerinden başlayıp İzmit'e, Adapazarı'na, Hendek'e yayılan isyan dalgaları ise Bolu'ya, Gerede'ye, Kızılcahamam istikametine sıçrar. Ankara'dan Gerede'ye asilere nasihat için Mustafa Kemal'in gönderdiği dört arkadaşını Gerede'de tıktıkları damın pencerelerinin önlerinde, ellerinde hançerleriyle kan isteyenler kaynaşırlar ve meydana dar ağaçları kurulur. Mustafa Kemal ele ne geçerse gönderilebilmesi için ta Antep'e Denizli'ye rica telgrafları çeker. Denizli taraflarında Refet Bey'in, parantez içinde paşa, Ankara'ya ve binbir müşkülatla ulaştırabildiği yarı atlı, yarı yaya, yarı silahlı, 120 kişilik dağınık, yorgun bir kafilenin kumandanı Üsteğmen Şerif'i, parantez içinde emekli albay Şerif Güralp, Ankara kapılarında karşılayan Ankara Vali Vekili Yahya Galip, müfreze kumandanının boynuna sarılarak ellerini göklere açar. Ya Rabbi bugünleri de gördük, sana şükür. Halbuki bu gelenler bir avuç bile tutmayan derme çatma bir kafiledir. Fakat o günlerde Ankara'da yarı silahlı da olsa 120 asker bir ordu demektir. Çünkü Ankara'da 120 asker bile yoktur. Şerif Güralp hatıralarında şunları nakleder. Dipnot Şerif Güralp İstiklal Harbi'nin iç yüzü. Mustafa Kemal Paşa'nın bulunduğu Ziraat Mektebi binasına gittim. Paşa'nın kapısını vurarak içeri girdim. Paşa ile İsmet Bey, parantez içinde İnönü, dar, çıplak bir tahta kanepenin üstünde yan yana oturmuşlardı. Vaziyet aldım, selamlayıp tam haberi vermek istedim. Fakat Mustafa Kemal birden kolumdan yakaladı. Beni çekti, ikisinin arasına oturttu. Sıkıştı. Şaşırdım fakat o bağırdı. Bırak şimdi bunları, şurada üç kişiyiz. Ne yapacağız onu düşünelim. Elime bir de sigara tutuşturdu. Ben şaşırmıştım. Bu telaşın sebebini anlayamıyordum. Ankara'daydık, milli mücadelenin merkezindeydik. Düşman karşısında değildik ki. Birkaç cümle konuşur konuşmaz İsmet Bey bana hemen şu emirleri verdi. Şimdi derhal askerlerini toplayacaksın. Hemen tahkimata başlayacaksın. Bu binanın etrafı, bu tepe tahkim edilecek. Akşam üzeri tahkimatı teftiş edeceğim. Daha çok şaştım. Bu tepenin tahkimi. Peki ama kime karşı, niçin? Hemen tahkimata giriştik. Akşam üzeri İsmet Bey geldi. Siperleri inceden inceye tetkik etti. Ateş istikametlerini, görüş sahalarını inceledi. Yapılanları beğendi. Sonra emrini verdi. Hemen nöbetçilerini çıkar. Çok dikkatli ol. Akşam kararıp da gece basınca bu telaşların sebepleri anlaşıldı. Bulunduğumuz tepeyi saran bahçelerin içinden silah sesleri gelmeye başladı. Bunları atan kimlerdi? Niçin ateş ediyorlardı? Bunları anlamak, inip tartışmak da mümkün değildi. O gece sabaha kadar Mustafa Kemal Paşa'nın birkaç defa kucağında flintasıyla, gündüz kıyafetiyle kendini binadan dışarı ve kazdığımız siperlere attığını gördüm. Ama birkaç gün sonra iş daha da sıkışır. Karargâhtaki bu tehlikeli duruma bakmayarak bana, kuvvetimin yarısını alıp hemen batıda görünen Ayaş tepelerine, isyancılara karşı harekete geçmem emredildi. Böyle geceler, böyle şartlar ve böyle sonu belirsizlik, belki yaşanmaya değer ama tarih içinde kaç kurtarıcı, kaç önder böyle anlar yaşamıştır. Bu arada Antep'ten şöyle böyle 70 kişiyle gelen Kılıç Ali'nin anlattıkları da enteresandır. Ankara'ya 70 kişilik bir süvari müfrezesiyle gelmiştim. O tarihte Ankara'da bu kuvvetten başka hemen hemen hiçbir kuvvet yoktu. Ama benim bu kuvvetim birkaç gün sonra fena vaziyette sıkışmış bulunan ve askerleri diri diri kesmek suretiyle vahşetlerini arttıran Bolu asileri üzerine sevk edilmişti. Kılıç Ali'nin meclisin ilk günlerine ait şu satırları da manalıdır. Meclis binasındaydım. Vakit akşama doğru ve geceydi. Müzakere hararetle devam ediyordu. Bu sıralarda Mustafa Kemal beni 1. Büyük Millet Meclisi binasının arkasındaki küçük riyaset odasına çağırdı. Ayakta pencerenin kenarında eliyle işaret ederek etlik eteklerinden şehre doğru inen bir kuvveti gösterdi. Dürbün olmadığı için kuvvetin mahiyet ve miktarını tayin müşküldü. Meclise heyecana sürüklemeden müfrezemi alarak asileri daha eteklerden aşağıya inmeden önlememi emretti. Sonradan anlaşılmıştır ki uzaktan tozu dumana katarak yaklaşan karaltı bir asi kolu değildir. Ama böyle bir kol ve böyle bir baskın o zaman ve her an beklenebiliyordu. Mustafa Kemal'in elinde ise anlaşıldığına göre ancak bu derme çatma 70 silahlı vardı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi müzakere halindeydi. Hulasa ne yandan bakılsa Mustafa Kemal bitmiş değildir. Hele İstanbul kin ve gayzını durmadan kusar. Suçlu Mustafa Kemal'dir. Sevgili padişahı ile sadakatli milletin arasına giren odur. O olmazsa galip devletlerde devlet ve milletimizden merhamet ve atifetlerini esirgemeyeceklerdir. Ortadan hele Mustafa Kemal çekilsin. Mustafa Kemal'i yok edin. Kuvayi Milliyecileri katledin. Bu din savaşıdır. Din ve padişah yolunda. Kalanlar gazi, ölenler şehittirler. İstanbul'un bu fetvaları ard arda ve birbirini kovalar. Bunlar o günlerdir ki bazen hatta Mustafa Kemal bile canından bezer. Bırakmak, her şeyi bırakmak, bir köşeye çekilmek, kaybolmak ister. Hem kendimi bu teessürden kurtarmak hem de böyle düşünceleri tevehhümden, parantez içinde bu yanlış düşünceden kurtarmak için o güne kadar ihdas edilen vaziyeti tarihiyenin ve bu vaziyetin o günden sonraki safahatına ait mesuliyeti diğer bir arkadaşa tevdi ederek küşe-i nisyan ve inzivaya, parantez içinde unutulacağı bir köşeye ve yalnızlığa çekilmenin muvafık olacağını düşündüm. Ve fikrimi o zamanlar temasta bulunduğum çalışma arkadaşlarımın hepsine açık ve kesin bir lisanda bildirdim. Fakat arkadaşlarım böyle bir hareketin düşmanların niyet ve isteklerini yerine getirmekten başka netice vermeyeceği iddiasında bulundular. Dipnot, Mustafa Kemal'in 23 Nisan 1921'de Hakimiyet-i Milliye gazetesine beyanatı. Mustafa Kemal'in o günler için anlattıkları bunlardır. Hiçbir şef kendi ruh sarsıntılarını bu kadar açık, bu kadar çekinmeden meydana vurmamıştır. Zaten Mustafa Kemal'in gizlisi yoktur. Ama şu da var, acaba çekilebilir miydi? Bu sualin cevabı tek ve kesin olarak şu olsa gerektir. Hayır, çekilemezdi. Çünkü Mustafa Kemal, çıktığı ve hak bildiği yoldan dönecek ve çekilecek mizaçta bir adam değildi. Ama muhakkak ki bu yolda mihnet, ıstırap, hatta yalnızlık şarabını son damlasına kadar içti. Ama ne var ki, nebilerin, önderlerin, büyük kurtarıcı ve kurucuların mücadelelerindeki yüceltici imtihanları zaten budur. O da bu şarabın büyülü lezzetini sonuna kadar tattı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Jean-Jacques Rousseau, J-E-A-N, J-A-C-Q-U-E-S, R-O-U-S-S-E-A-U. George Washington, G-E-O-R-G-E, W-A-S-H-I-N-G-T-O-N.